5. Ayrım Başı, Sayfa 48.
4. Bölüm. Öğleden sonra Henry, hücresinin demir parmaklıklı penceresi önünde durmuş sokağa bakıyor. Bir yandan da boğucu sıcak havayı birazcık olsun serinletecek bir esintinin Chinrico deniz kulağından bu yana gelip gelmeyeceğini düşünüyordu. Kimi taştan, kimi kerpiçten beyaz badanalı alçak evler sokağa gerçek bir fırına çevirmişlerdi. Henry tam pencereden geri çekilmek üzereydi ki, karşıdaki bir evin önünde oturan, üstleri başları pırtık birkaç yeni yetme oğlanın birden ayağa kalkıp hep birlikte sokağın alt yanına baktıklarını gördü. Ne olduğunu göremiyordu ama bir arabanın takırtısını işitiyordu. Çok geçmeden araba da göründü. Tek koşumlu bir arabaydı bu ve at gemi azıyı almıştı. Kır saçlı, yaşlı bir adam olan arabacı hayvanı dizginlemek için boş yere çırpınıp duruyordu. Araba öylesine zıplıyor ve sokaktaki derince çukurlara öyle girip çıkıyordu ki Henry bu külüstür arabanın darmadağınık olması çok sürmez diye düşündü. Araba tam onun penceresinin hizasına gelmişti ki yaşlı adam oturduğu yerden yarım kalkarak ve dizginlere var gücüyle asılarak son bir deneme yaptı. O an ne oldu? Tekerlek mi fırladı? Dingil mi kırıldı? Henry bir türlü kestiremedi. Ama kesin olan bir şey varsa o da arabanın durmuş olduğuydu. İhtiyar toz toprak içinde kalmıştı ama dizginleri sımsıkı tutmaktaydı. At birkaç kez dolandıktan sonra soluyarak durdu. Durmasıyla da sokağın bütün çocukları tarafından çevresinin kuşatılması bir oldu. Aynı anda onlara hapishanelerden fırlayan jandarmalar katıldılar. Atın gemlerine yapıştılar. İhtiyar bakması için atı jandarmalardan birine bıraktıktan sonra topallayarak hemen arabayı gözden geçirmeye koştu. Arabada yüklü bulunan otobüslerin ne durumda olduğunu bir an önce anlamak istiyordu. Özellikle bir sandıkla pek ilgilendi. Onu kaldırmaya çalıştı. Salladı. İçini dinlemek üzere kulağına dayadı. Jandarmalardan biri kendisine seslenince doğrulup pek cerbezeli biçimde anlatmaya başladı. "Ah sayın baylar, ben yaşlı bir adamım ve buradan hayli uzakta oturuyorum. Adım Leopoldo Narveres. Allah rahmet eylesin, anacığım Almandı. Ama babam Baltazar de Jesus Servelos Enarves, Büyük Bolivar'ın emrinde çarpışmış ünlü General Narveriz'in oğlu. Ben şimdi Bocas del Toro'dan geliyorum. 5 gündür yoldayım ve daha tek kuruşluk alışveriş yapmadım. Kolonda oturuyorum ve bütün istediğim bir an önce orada olmak. Benim gibi konaklarda doğmuş bir Narveriz satıcısı olsun ne ilersiniz? Alnımın yazısı böyleymiş ama bir satıcı da yaşamak zorundadır. Şimdi bana söyler misiniz? San Antonio'da Thomas Romero adında bir adam yok mu? Kendisi benim ikinci karımın kuzeni olur. Burada kentte en azından bir düzine var diye çavuş görüşünü açıkladı. Hepsi de karınızın kuzeni olabilir. Bir tane ayyaş Thomas Romero var. Bir tane de hırsız Thomas Romero var. Bir tane de kaçakçı. Yok hayır, onu birkaç ay önce astılar. Bir tane de zengin Thomas Romero var. Dağlarda hayvanlarının sürüsüne bereket bir tane... Her ad söylendikçe Leopoldo Narvaez olumsuz anlamda başını sallıyordu. Sürü sahibinin adı söylenince yüzünde açıkça bir hoşnutluk havası belirdi. Ve çavuşun sözünü keserek bağışlayın senör dedi. Bu dediğiniz olacak. Şu değerli yükümü bırakabileceğim güvenli bir yer olsa kendisini hemen ziyaret ederdim. Başıma şu kazanın gelip de doğruca size rastlamış olmam doğrusu büyük şans. Zira şimdi size her şeyimi gönül rahatlığıyla emanet bırakabilirim. Nedenli dürüst ve güvenilir bir insan olduğunuz ilk bakışta hemen anlaşılıyor. Bu sözlerle elini cebine attı ve birkaç gümüş pezo çıkararak çavuşa uzattı. Buyurun, acaba şimdi sizden ve adamlarınızdan bana birazcık yardımcı olmalarını rica edebilir miyim? Gümüş paralar ortaya çıkar çıkmaz çavuşta ve jandarmalarda ihtiyara karşı saygı ve ilginin nasıl hemen artı verdiğini gören Henry ister istemez gülümsedi. Jandarmalar umursamazlığı hemen bırakıp arabadaki öteberi hapishaneye taşımaya koyuldular. Taşınma sırası büyük sandığa gelince ihtiyar çok kaygılı bir edayla ''Aman dikkat sayın baylar, çok dikkatli olun.'' demeye başladı. Arabadaki mallar hapishaneye taşınırken ihtiyar hayvanın koşum takımlarını olduğu gibi çıkarıp arabanın içine koyacak oldu. Ama çavuş onu da içeri taşıttı. Ortalıkta bekleşen kılıksız insanlara kötü kötü bakarak ''Yoksa dedi biz gider gitmez ne yular kalır burada ne de kayış.'' Çavuşla adamları yardım ederek ihtiyarı ata bindirdiler. İhtiyar tamam dedi. Sonra minnettarca bir havayla ekledi. Size çok teşekkür ederim, Senores. Sizin gibi namuslu insanlara rastlamış olmam ne büyük bir mutluluk. Yoksa malımı kime emanet edebilirdim? Gerçi önemli bir şey yok. Alt taraf hepsi bakkaliye öteberisi. Ama benim bütün mal varlığım da bu. Adios senores, adios. Henry sokağın yavaş yavaş boşalışını seyretti. Jandarmalar olsun, öteki aylaklar olsun yakıcı güneşin altında durmaktan bir an önce kurtulmak istiyordu. Henry içinden ne garip diye geçirdi. Bu satıcının konuşmasında sanki bildik bir ses tonu vardı. Belki de bu babasının İspanyolca ile anasının Almancasının karışımı bir dil okunuşmasından ileri geliyordu. Henry'nin hücresinden 20 adımdan fazla uzakta bulunmayan karakol odasında Leopoldo Narvaez'in malları bir güzel yağma edildi. Buna da çavuşun ağır sandığı inceden inceye gözden geçirmesiyle başlandı. Çavuş ilkin sandığı bir ucundan kaldırıp ağırlığı anlamak istedi. Sonra aralıklardan içeriye bir köpek gibi kokladı. Burnuyla sandığın içinde ne olduğunu kestireceğini umuyordu. Jandarmalardan biri ona "Bırak şunu Pedro Zurita" diye seslendi. "Unutma, namuslu olmak için iki pezo aldınız." "Koku almıyorum," dedi çavuş. "Sandığın içinde kokusu olan hiçbir şey de yok. Ne olabilir acaba?" "Caballero değerli bir şey olduğunu söyledi ya, ama ne?" Jandarmalardan bir diğeri "Caballero mu?" diye soldu. "Ne caballerosu? Onun babası savaşçı olmaktan çok kolon sokaklarında kokmuş balık satanlardan biridir besbelli. Gel gelelim böyle adamlar ille de soylu ataları olduğunu söyleyip şişinmeden edemezler." "İyi ama niye olmasın Rafael?" diye sordu Pedro Zurita. "Hepimiz İspanyol fatihlerin soyundan gelmiyor muyuz?" "Evet, kuşkusuz," diye Rafael onayladı. "Ama ben yine de şu sandığın içinde ne olduğunu anlamak için bütün atalarımın kemiklerini seve seve verirdim." "İşte Ignacio geldi," diye bağırdı Rafael. İçeri giren gardiyanlardan biriydi ve uykulu gözleri öğle şekerlemesinden daha yeni kalktığını haber veriyordu. Namuslu olması için ona para verilmiş değildi. "Gel Ignacio, gel de bizim merakımızı gider. Şu sandığın içinde ne olduğunu söyle bize." "Nereden bileyim?" diye sordu Ignacio. Ve sözü edilen sandığa bir göz attı. "Daha yeni uyandım." "Yani sen namuslu olmak için para filan almadın da," dedi Rafael. "Gardiyan, Tanrı'nın kutsal anası. Namuslu olmam için kim bana para vermek istedi ki?" diye sordu. Rafael, "Öyleyse al şuradaki baltayı da aç şu sandığı," diye diretti. "Ötekiler yapamıyorlar bunu. Çünkü hepimize namuslu olmamız için para verildi. Aç şu sandığı Ignacio. Yoksa meraktan çatlayacağız be." Gardiyan bir baltayla tahtaları kaldırırken Pedro sinirli sinirli içine yalnızca şöyle bir bakacağız diye mırıldandı. "Sonra yine kapatırız. Ve sok elini içine Ignacio. Ne buldun? Nasıl bir şey bu? Ha?" Ignacio elini sandığın içinde dolaştırıp dışarı çektiğinde bir mukavva kutu ortaya çıktı. Gardiyan "Dikkatli olun, yine yerine koyacağız," diye uyardı. Mukavva kutu açılınca saman kağıdına sıralı bir şey göründü. Kağıdı da açtıklarında hepsinin gözü bir şişe viskiye takılı kaldı. Pedro saygılı bir tavırla "Güzel ambalajlanmış," dedi. "Ambalajına bu kadar emek verildiğine göre harika bir şey olmalı." Jandarmalardan biri "Bu Amerikan viskisi," diye göğüs geçirdi. "Şimdiye dek yalnızca bir kez Amerikan viskisi içtim. Ne şahane bir şeydi." Pedro şişeyi alıp ağzını açmaya davrandı. "Dur," diye bağırdı Rafael. "Sen namuslu olmak için para aldın." "Kendisi namuslu olmayan bir adamdan ama. İhtiyarın arabasındakiler düpedüz kaçak eşya. Onlara zorunlu yapmamız ve yok etmemiz gerekir." Şişe herhalde bize de gelir diye beklemeye gerek görmeden Ignacio ile Rafael de birer şişe çıkarıp ağızlarını açtılar. Birkaç dakika sonra Rafael kolunu bir başka jandarmanın boynuna dolamış oturuyor ve onu kardeşim diye çağırıyor. Bu dünyada insanları mutlu etmek için çok bir şeyin gerekmediği konusunda söylev veriyordu. Çok az konuşan, karanlık suratlı biri olan Agostino "Bu moruk budalanın teki," diye bağırdı. "Hem de kaçık, kaçık oğlu kaçık." Pedro ihtiyar teresin biri dedi. "Yarın gelecek olursa onu kaçakçılıktan tutuklayacağım. Hepimiz için büyük bir başarı olacak bu." Agostino yeni bir şişenin ağzını açarken "İyi ama kanıtları böyle yok mu edeceğiz?" diye sordu. Viskiler azaldıkça sohbet de koyulaşıyordu. Jandarmalardan biri 10 centavoluk eski bir alacaktan dolayı Ignacio ile tartışmaya başladı. İki kişi yere oturmuş, birbirlerini kucaklamışlar, evlerinde çektiklerini anlatıp karşılıklı ağlaşıyorlardı. Agustino coşmuş, susmanın altın olduğu felsefesi üzerine bir söylev geliştiriyordu. Çavuş çok duygulu pozlarda önüne gelenle şerefe şişe tokuşturuyordu. "Ben herkesi severim," dedi. "Tutuklu bile olsa yine de onları kardeşim gibi severim. Ama yaşam acı." Gözlerinden boşanan yaşlar söylevini yarıda kesti. Kendini toparlaması için bir yudum daha içmek zorunda kaldı. "Benim tutuklularım kendi çocuklarım gibidir. Sizler de mutluluğunuzu onlarla paylaşmalısınız arkadaşlar. Ignacio benim canım kardeşim. Bana bir iyilik et. Bak, gözyaşlarım elime damlıyor. Şu gringo Morgan'a da bu bengosudan bir şişe götür. Ona de ki seni yarın sallandıracağımızdan dolayı hepimiz çok üzgünüz de. Ona bir de selam götür. Benden bir selam götür ve de ki ona bugün sunduğum bu mutluluğun tadını çıkarmalı."
Sokakta biri ıslıkla bir hava tutturmuştu. Bunun "Sırtımızı dayadık mı direğe?" şarkısının melodisi olduğunu açıkça anlayan Henry de merak uyandı. Pencereye gitmeye davranmıştı ki kapının kilidinde bir anahtarın döndüğünü işitti. Ve kendini hemen yere atıp uyur gibi yaptı. Gelen Ignacio idi. Elinde bir şişe yalpalıyordu ve şişeyi bir törendeymişçesine gösterişli jestlerle Henry'e uzattı. "Çavuşumuz Pedro Zurita'nın yürekten selamlarıyla," diye hıçkırdı. "Bunu içmenizi ve yarın sabah boynunuzu kırmak zorunda kalacağını unutmanızı rica ediyor." Henry, "Senor Pedro'ya lütfen selamlarımı iletin," yanıtını verdi. "Ona viskisiyle birlikte cehennemin dibine gitmesini dilediğimi söyleyin." Gardiyan doğruldu ve sanki birdenbire ayılmış gibi bacaklarının üzerine toparlandı. "Güzel, güzel senor," dedi. Dışarı çıkıp kapıyı arkadan kilitledi. Kapı kapanır kapanmaz Henry pencereye koştu ve parmaklıkların arkasında kendisine bir tabanca uzatan Francis'i gördü. "İyi akşamlar arkadaş," dedi. "Seni dışarı çıkarmamız pek uzun sürmeyecek." Sonra da kapsülü fitiliyle birlikte iki dinamit dokumunu yukarı kaldırdı. "Bunlar bir çift çok tekerlekli kaldıraçtır. Seni dışarı alacak. Şimdi hücrende gidebildiğin kadar köşeye git. Çünkü birazdan duvarda büyük bir delik açılacak. Angelico ise kıyıda ve seni bekliyor." Henry hücresinin en ufak köşesine daha yeni gitmişti ki kapı ardına dek açıldı ve bağırışmalar işitildi. Arkasından da Latin Amerika'nın savaş narası geldi. "Kahrolsun gringolar." Silahlarını yanlarına almışlardı. Arkalarından ise bir sarhoş güruhu ilerliyordu. Ellerine ne geçtiyse silah diye almışlardı. Kılıçlar, karabiyanalar, baltalar ve şişeler. Henry'nin elinde tabancayı görünce duruldular. Pedro, "Senor Morgan," diye homurdandı. "Sizi asıl ülkenize, cehenneme göndereceğiz. Hem de şimdi." Ama Ignacio'nun bekleyecek hali yoktu. Flintasını doğrulup ateşledi. Kurşun Henry'nin sağında duvara saplandı. Aynı anda Henry'nin kurşunu gövdesini delmişti. Yere kapaklandı. Ötekiler kendilerini koridora dar attılar. Ve oradan gelişi güzel Henry'nin hücresine kurşun yağdırmaya başladılar. Duvarların kalın olması sayesinde şans yıldızı şimdilik yüzüne gülen Henry, seken bir kurşunun kendisine rastlamaması için güvenli bir köşeye çekildi. Ve patlamayı beklemeye başladı. Ve beklediği oldu. Pencere ili altındaki duvar tek bir delik haline gelmişti. Duvardan düşen koca bir sıva parçası Henry'nin başına çarptı. Bayılacak gibi oldu. Ve kireç tozlarının bulutu biraz dağılınca Francis'in bulanık bir görüntü haline sürünerek delikten içeri girdiğini gördü. Henry yeniden açık havaya çıktığında bilinci tümüyle yerine gelmişti. İlkin Enrico Solano ile en küçük oğlu Ricardo gözüne çarptı. Ellerinde tüfekleri sokağın ucunda toplanmış kalabalığı kıpırdatmaya çalışıyorlardı. Sokağın öbür ucundaki insanları da Alvarado ile Martinez tutmaktaydı. Kalabalık yalnızca meraktan toplanmıştı. Güpegündüz havaya uçurup tutukluları kaçırmaya kalkışacak kadar gözünü budaktan sakınmaz kimselerle kavgaya tutuşmak, kelleyi koltuğa almayı gerektireceği için küçük gruplar çok geçmeden sokağa boşaltıp yol açtılar. Francis, Henry'nin elini sıkarken, "Atlar şu köşede bekliyor," dedi. "Leoncia da bekliyor. 4 nola gidersek 15 dakikada sahildeyiz. Orada da bir kayık hazır bekliyor. İyi ki sana şarkıyı öğretmişim," diyerek Henry gülümsedi. "Islığını ilk işittiğim zaman kulaklarımda göksel bir müzik çınlıyor sandım. Köpeklerin öylesine acelesi vardı ki beni asmak için sabaha bile bekleyemediler. Viskiyle kafayı iyice bulmuşlar ve beni asmaya karar vermişler. Bu viski de acayip bir nesne. Satıcılığa başlamış yaşlı bir soylu kişi geldi. Arabası tam hapishanenin önünde stop etti." Francis, satıcı ihtiyarın sesiyle "Evet," dedi. "Bu ihtiyar soylu Narvaez. Baltazar da Jesus Servelos Enavarez'in oğlu, ünlü Navarez'in oğlu satıcı olabilir. Bir satıcı da yaşamak zorundadır. Öyle değil mi senör?" Henry tanımıştı onu. Keyifli keyifli yüzüne bakarak Francis dedi. Bir şeye çok seviniyorum. Korkunç derecede seviniyorum. Köşeye dönmüş atları görmüşlerdi. Francis neymiş o diye sordu. Dana adasında seni kumlara devirdiğim ve sen de onları gözden çıkarmaya hazırlıklı olduğun halde kulaklarını kesmemiş olmama.
5. ayrım sonu, sayfa 57.